Rethink Enstitüsü'nden Fevzi Bilgin'le birlikteyiz. Teşekkür ediyoruz Amerika'nın sesine zaman ayırdığınız için. Fevzi Bey, 17 Aralık'tan itibaren Türk siyasetinde gerçekten çok şey değişti. 11 yıldır görevde olan Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti bir yolsuzluk soruşturmasında mercek altına alındı. Hükümete yakın iş adamları, üst düzey bürokratlar, bakan çocukları tutuklandı. Bununla birlikte soruşturmanın başlamasının ardından aralarında üst düzey emniyet müdürlerinin de bulunduğu yüzlerce polis ya yerlerinden alındı ya da başka yerlere tayin edildi. Soruşturmayı yapan yetkililer görevden alındı, yetkileri kısıldı, gizlilik gerektiren soruşturmaların idari amirlere bildirilmesi gibi tartışmalı zorunluluklar getirildi burada. Daha başından itibaren hükümetin bu son rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında aldığı tutum, yapması gerekenler bunlar mıydı hükümetin?
Tabii ki bunlar değil. Yani uzun zamandan beri Türkiye, özellikle bulunduğu coğrafya içerisinde örnek gösterilen işte din, İslam ve demokrasiyi belli bir uyum içerisinde gerçekleştirmekte olan bir ülke olarak görülüyordu. Ve bu bağlamda hem yurt içinde olsun hem yurt dışında olsun, bulunduğumuz Washington'da olsun, bu tür bir model konsepti ortaya çıkmıştı ve savunuluyordu. Tabii bu davranışlar, hükümetin gösterdiği tepkiler çok temel demokratik prensiplere aykırı. Bunun herkes farkında. Söylenen, kullanılan söylemler, işte komplo teorileri, darbe teorileri vesaire, bunlar kullanılsa bile dışarıdan göründüğü kadarıyla burada daha çok meydana gelmiş olduğu iddia edilen yolsuzluğun ve diğer iddiaların üzerinin örtülmesi olarak algılanıyor. Yani bu konuda bir şüphe yok. Tabii ki yapılanlar son derece endişe verici ve görüldüğü kadarıyla henüz bitmiş de değil, bir noktaya doğru ilerliyor. Onu herhalde siz gibi biz de merak ediyoruz.
Siz de söylüyorsunuz yolsuzluk suçlamasından dikkatleri dağıtmak amaçlı olduğunu. Bu noktada başından beri Başbakan Erdoğan ve Gülen hareketi arasında bir güç mücadelesi yaşandığı izlenimi ortaya çıktı. Ve gerçekten de belki son 11 yılın iki büyük müttefiki yollarını ayırmışa benziyor. Bu olay dershanelerle başladı deniyor ama hizmet hareketi ne zaman Adalet ve Kalkınma Partisi politikalarından rahatsızlık duymaya başladı?
Evet, hizmet hareketiyle AK Parti arasındaki ilişki genel olarak özellikle Batı medyasında yanlış anlaşılan bir ilişki. Böyle bir tür bu iki hareket arasında organik bir bağlantı varmış veya bir işbirliği, organik bir ilişki, işbirliği yapılıyormuş gibi bir görüntü sunuluyor. Hizmet hareketinin sözcülerinin, sözcü vakıflarının söylediği şeyler şunlar. Yani özellikle Türkiye'nin iyi gittiği zamanlarda, işte demokratik reformların yapıldığı zamanlarda, Avrupa Birliği sürecinin işlediği zamanlarda yapılanlar hizmet hareketi ve medyası ve kurumları tarafından desteklendi. Bunlar yurt içerisinde desteklendi, yurt dışında ilgili insanlara anlatıldı. Türkiye'nin bu bağlamda çok önemli işler yaptı, hükümetin önemli işler yaptı, herkese anlatıldı. Ben kendim de şahsen bir sürü yerde bunu anlattım ve yazdım. Bununla birlikte özellikle son iki yılda meydana gelen gelişmeler bu konudaki hizmet hareketinin ilgisini ve motivasyonunu kırmış vaziyette. Çünkü geriye dönüşler olmaya başladı. Özellikle ihale yasası, daki değişiklikler, şike yasasındaki değişiklikler, daha sonra işte bu 7 Şubat krizi vesaire, bunlardan itibaren hareketin hükümete ve AK Parti'ye olan ilgisi, desteği azalmış denilebilir. Medyada da bunun örnekleri ifade edildi. Dolayısıyla şöyle son 2 yıl falan diyebiliriz. Yani kabaca tabir etmek gerekirse. Son şeyler tabii, yani dershane olayı, dershane tartışmasının hemen sonrasında böyle bir operasyonun gerçekleşmesi ikisi arasında bir bağlantı kurmayı kolaylaştırmakla beraber bizim de ilgili gene vakıflardan veya işte gazeteciler, yazarlar söylediği şeyler falan, yani bunların arasında ilgi olmadığı, öbürünün tamamıyla yargısal bir süreç olduğu, işte basında okuduğum kadarıyla bir yıldan uzun süredir devam eden bir soruşturmanın sonucu olduğu söyleniyor.
Şimdi mesela taraflar birbirlerini misilleme yapmakla suçluyorlar. Evet. Hani görüş ayrılığının mesela ta Mavi Marmara olayına kadar gittiği söyleniyor. Bu spesifik olarak hangi olaylar başka daha fazla rahatsız etmiş durumda hareketi?
Yani özellikle bir kere birinci olarak yani reform sürecinin durması, özellikle 2011 seçimlerinden sonra, aslında daha geriye almak lazım. 2010'da Eylül ayında geçen anayasa referandumunda yapılan değişikliklerin yasalaştırılmaması, bunların sümen altı edilmesi, bu konudaki verilen vaatlerin tutulmaması, 2011'de verilen işte sivil anayasa vaadinin arkasında durulmaması, sürecin sulandırılması. Bunun dışında işte dediğim gibi ihale yasasında, şike yasasında yapılan şeyler, yani demokratik, antidemokratik değişiklikler. İhale yasasında 100'den fazla değişiklik yapıldığı söyleniyor. İşte cezalar 12 yıldan 1 yıla indirildi, o da paraya çevriliyor falan. Bunlar tabii bir tür, yani İngilizce deyimle red flag, yani alarm verici gelişmeler oldu. Bunun dışında mesela Gezi protestoları sırasında hizmet medyası falan bunu açıkça destekleme falan pozisyonunda değildi. Bununla birlikte yani yapılan, gösterilen tepkinin makul olmadığı ve hatta insanlar ajite etti, insanlara sokağa daha fazla döktü konusunda yazılanlar oldu. Bunlar tabii yavaş yavaş belli bir birikime ulaşmış oldu. Bununla birlikte bir katalist olarak, yani dershane olayı belki de sonun başlangıcı demek lazım. Yani eğer bir ilişki tasvir etmek istiyorsanız önemli bir olay oldu. Yani özellikle o ilişkinin yeniden şekillenmesi açısından.
Tabii ki hükümetin de hareket hakkında bazı suçlamaları var. Örneğin polisin ve yargının Gülen hareketinin elinde olduğu iddia ediliyor. Hatta Gülen hareketine bağlı polisin başbakan dahil üst düzey yöneticileri kameralar ve dinleme cihazlarıyla izleme aldığı iddiaları çok uzun süredir var. Şimdi hükümet öncelikle hareket hakkında derin devlet içinde gizli devlet, paralel devlet söylemini benimsedi. Dış mihrakların maşası dendi.
Evet.
Size şunu sormak istiyorum. Hizmet hareketini nasıl tanımlayabiliriz? Hareketi ve duruşu nedir?
Hizmet hareketi, yani esasında insan, yani daha çok dini kaygılarla ortaya çıkmış ve Türkiye'de bir ahlaki dönüşümü insanlar arasında savunan, çeşitli kesimler arasında diyalog olmasını savunan, karşılıklı sürtüşmelerde hoşgörü, tolerans gibi değerlere önem veren bir hareket. Özellikle eğitim hususunda çok önemli hizmetleri ve yatırımları oldu Türkiye'de olsun ve işte yurt dışında olsun. Şimdi yani söylenen şey, bu insanlar bürokrasiye, işte emniyete, yargıya filan sızdılar, işte paralel devlet kurdular vesaire. Bunlar kimse kabul etmiyor. Yapılan şeyler, söylenen şeyler şu: yani eğer insanlar belli bir başka bir kaygıyla kanun dışı uygulamalara girdiyse, işte denilen şekliyle paralel yapılar oluşturup kanuna aykırı veya işte amirlerine veya hiyerarşiye aykırı işler yaptıysa, bunların cezalandırılması gerektiği zaten söyleniyor. Yani bu gene Vatan açıklamasında açık açık söylendi. Bununla birlikte bürokraside hizmet hareketine sempati duyan, bu hizmet hareketiyle ilgili eğitim kurumlarında eğitim görmüş insanların göreve gelmesi çok normal. Yani bir takım sınavlardan geçerek insanlar belli görevlere gelmiş durumdalar. Burada sıkıntı olmaması lazım. Türk bürokrasisinde toplumun her kesiminden insanlar var. Başka cemaatlerden de olabilir. İşte Alevi-Sünni şeylere farkı da yansıyabilir. İşte Kemalist olan olmayan, milli görüşçü olan olmayan, bu tür kesimlerden insanlar var. Yani bunların tabii fişlenmesi falan ayrı bir mesele ama bunların olmadığı söylenemez. Buradaki tabii sorun, insanlar bu tür şahsi bağlılıklarını ve inançlarını işlerine yansıtmamaları lazım. Türkiye'nin zaten bir yani hukuk devleti olması, laik devlet olması bunları engelliyor. Burada bu tür şeylerin olmaması gerekiyor. Biz söylenen şeyleri daha çok bir iddia olarak, ondan sonra hatta bir iftira olarak kabul ediyoruz. Çalışanlara da iftiradır ve orada insanlar arasında, özellikle kurumlarda bir cadı avına yol açmaktadır. İnsanlar birbirini ihbar etmektedir, şucu bucu diye. Böylelikle o kurumların içerisindeki uyum ve işte takım anlayışı filan da ortadan kalkmaktadır. Bunlar son derece endişe verici gelişmeler.
Bu gelişmelerin ışığında tabii Türkiye'yi önümüzdeki 2 yılda 3 seçim bekliyor. Hükümetin belki Gülen ya da Hizmet Hareketi'yle barış yapması mümkün mü önümüzdeki dönemde? Özellikle Fethullah Gülen'in gönderdiği iddia edilen bir mektup da göz önüne alınırsa barış yapma olasılığı mümkün mü bu noktada?
Gönderdiği iddia edilen değil, zaten göndermiş. Basında da çıktı. Bütün metinleri de ortaya çıktı. Mektup konusunda bir yorum yapmayacağım. Bununla birlikte...
Evet, yani, sizin beklentiniz nedir bu noktada?
Evet, evet. Yani seçimlerde işte bir barış olsun, bir iş birliği olsun filan, bunlar yani şahsi olarak söyleyeyim, ben bunlar söylem olarak kabul edilmeyecek şeyler. Yani partiler kendi aralarında ittifak edebilirler. Ondan sonra bir takım siyasiler birbirleri kendi aralarında ittifak edebilirler. Ama yani Hizmet Hareketi şu partiyle ittifak ediyor, şu partiyle barışıyor, sulh yapıyor falan. Bu tür şeyler, bunları söylemek doğru değil. Hizmet Hareketi defaatle de ifade edildiği gibi bütün partiler aynı uzaklıkta duruyor. Bu tür beklentileri konuşmak bile hoş değil. Konuşulabilir, söylenebilir. Herkes bireysel olarak doğru gördüğü kişiye, partiye oyunu verecektir. Bundan başkası söylenemez yani.
Cumhurbaşkanı Gül'e nasıl bakılıyor bu noktada? Bunu sorabilir miyim?
Şimdi Cumhurbaşkanı Gül'le ilgili olarak gene şahsi, özellikle onun şahsına yönelik bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece mektubun kendisine hitap ben gitmesi, başbakanın bilgisiyle, yani öyle bir de dipnot vardı içerisinde. Orada daha çok yani konumunun gereği, hükümetin özellikle bu yolsuzluk davalarında ve dershane konusunda çok ısrarlı ve gayrimakul tepkiler göstermesi sürecinde Cumhurbaşkanı'nın bir devlet başkanı olarak bu sürece müdahale etmesi isteniyor gibi bir durum ortaya çıkmış. Ama yine aynı şekilde işte bir basında söylendiği gibi, bir takım yerlerde yazıldığı gibi, işte şu veya bununla bir ittifak var, şuna karşı bir ittifak var. Bütün bunlar kabul edilmeyecek şeyler. Bunlar sadece iddialardır, dedikodulardır. Özellikle bazı köşe yazarlarının kendi yazılarına ilgi çekmek için yaptığı şeylerdir, ürettiği şeylerdir. Bunun dışında yani Hizmet Hareketi özellikle şu veya bu kişinin arkasında giden bir hareket olmadı bu zamana kadar. Değerler bağlamında belli değerler üzerinde örtüşme sağlandığı anda o tür aktörlere destek verildi.
Sayın Fevzi Bilgin, çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
Ben de teşekkür ederim.